Ayrım 29.
28. bölüm. Arap toplumu toplumlar içinde devlet politikasından en uzak bir toplumdur. Nedeni? Araplar öteki toplumlardan daha çok göçebelik niteliğini taşırlar, daha çok çöl, kır yaşamı sürerler. Kentlerden daha uzaklarda konup göçerler, yükseklerdeki verimli yörelere ve bu yörelerin bitkilerine, ürünlerine daha az gerek duyarlar. Darlığa, sert ve sıkıntılı yaşama alışmışlardır bir kez. Bu yaşamın dışında kalanlara gerek duymazlar. Bu yaşama alışmış olmaları yüzünden birbirlerine boyun eğmeleri de güç olur, yabanılıkları yüzünden. Başkanları çoğu kez onların yardımlarına gerek duyar, savunmayı sağlayan yakınlık bağı, el asabiye nedeniyle. Başkanlar ister istemez yönetiminde olanlara iyi davranıp bağışlarda bulunma yoluna gider. Kızgınlık gösterip ceza vermeyi bırakır. Yakınlık bağına bir zarar gelmesin diye. Zarar gelip de hem kendinin hem de topluluğun sonu hazırlanmış olmasın diye. Oysa devlet ve egemenlik politikası, politikayı yürüten kimsenin ezicilikle düzenleyici olmasını gerektirir. Yoksa onun devlet politikası doğru çığırında yürümez. Sonra yukarıda anlattığımız gibi, Arapların yapılarında yönetilen halkın elindekilerini alıp başka şeyle ilgilenmeme alışkanlığı vardır. İnsanlar arasında hükümler, yasalar koyma, kiminin kimine haksızlık etmesine önleme gibi konulara önem vermezler. Toplumlardan herhangi bir toplumu yönetimleri altına aldılar mı, tüm yönetim politikalarını o toplumun insanların elindekilerini alıp gerisini bırakma noktasında yoğunlaştırırlar. O insanlar arasında uygulanması gereken hükümleri, yasaları düşünmezler. Kimi zaman mallara yönelebilecek zararları önlemek için ceza yasaları koyarlar. Ama bunu da mal birikimini, daha çok vergi toplamayı, daha çok çıkar elde etmeyi çok istedikleri için düşünürler. O nedenle de konulan ceza yasaları düzenleyici nitelikte olmaz. Üstelik kötülüklere ve kamu zararlarına yol açan amaçlara yardımcı olması bakımından zararlı sonuçlara da götürür çoğu kez. Çalıp çarpanlar kendilerinden alınan mali cezaları amaçları yönünden önemsemezler. Bu yüzden kamuya yönelik zararlar gittikçe artar. Bayındırlık, uygarlık çöker. Böyle bir durumda halk kendi yazgısında başıboş bırakılmış olur. Kimilerinin elleri kimilerinin haklarını uzanmış olarak. İşte bayındırlık, uygarlık bu yüzden ayakta durmaz ve giderek yıkılır. Başıboş bırakılmışlığın doğuracağı sonuç her zaman böyledir. Yukarıda da anlatmıştık bunu. Demek ki Arapların yapısı devlet politikasından tümüyle uzaktır. Yapılarında ancak bir devrim, dipnot, İbni Haldun burada inkılap sözcüğünü kullanmıştır. Olduğu zaman bu politika gerçekleşebilir. Ve bu tutumlarını giderecek, içlerinde bir düzenleyici oluşturacak, insanların birbirlerine haksızlık etmelerini önleyecek bir dine girerek yapısal değişmeleri olduğu zaman, yukarıda da anlatmıştık. Arapların devlet kurmayı başardıkları zamanki, İslam dönemindeki durumlarını düşün. Ne zamanki din gelip dış ve iç dünyalarının uygarlığına elveriş hükümleri ve yasalarıyla devlet politikası yönünden onları güçlendirdi ve ne zamanki ard arda halifeler çıktı ortaya, işte o zaman onların devletleri önem kazandı ve egemenlikleri güçlendi. Rüstem, Müslümanların namaz için toplandıklarını görünce, "Ömer ciğerimi yedi, tutmuş köpeklere edep öğretiyor," diye konuştu. Araplar öyle bir duruma gelebildiler ama sonraları Araplardan birçok kuşak ve topluluk devletten, devlet politikasından ayrıldı. Bunlar dini de bıraktılar, devlet politikasını unuttular. Yeniden çöllerine döndüler. Soylarından olanların devlet adamlarıyla, halifelerle nasıl ilişkiler içinde bulunduklarını kavrayamıyorlardı. Çünkü bir devlet içinde yönetime boyun eğme ve adalete uyma niyetinden uzak bulunuyorlardı. Bu yüzden eskisi gibi yabanıllaştılar. Devletle, devlet politikasıyla hiçbir ilgileri kalmadı. Devlet ilgileri halifelerle aynı cinsten, aynı toplumdan gelmiş olmaktan öteye gitmiyor. Halifelik denen şey kalmayınca ve halifeliğin biçimi bile silinip gidince yönetim Arapların elinden çıktı. Bir zamanlar devlet politikasında daha aşağı durumda olan, Arap olmayan toplumlar onlara baskın geldiler. Araplarsa devlet ve devlet politikasından habersiz olarak çöllerdeki alanlarına döndüler. Onlardan çokları eski çağlarda kendi toplumlarının da devlet kurduğunu bilmezler. Bilmezler ki kendi toplumlarının kuşaklarının eski çağlarda kurdukları devletleri o çağlarda hiçbir toplum kuramamıştır. At, Semut, Amelika, Himyer, Tubbalar devletleri bunun tanığıdır. Sonra İslam dönemindeki Mudar oğullarından Emeviler ve Abbasiler devletlerini de düşünmek gerek bu konuda. Araplar sonraları devlet politikası ve anlayışından uzaklaştılar çünkü dini unuttular. İlkellikteki temel yapılarına döndüler. Gerçi Batı Afrika'da görüldüğü gibi kimi güçsüz devletleri yenip yönetimler ele geçirdiklerine de rastlanmıyor değil. Bu yüzyılda, 14. yüzyılda böyle durumlara tanık olunuyor. Ama yukarıda da anlattığımız gibi ele geçirdikleri bayındır yerleri yıkıntılara uğratmanın ötesinde bir anlam ve amaç taşımıyor bunlar. Tanrı devleti dilediğine verir. Dipnot, Bakara Suresi, ayet 247. 29. bölüm. Çöl ve kırsal kesimin kabileleri, kabile boyları, ekonomik nedenler yüzünden kentlilere yeniktirler. Daha önce de değinildiği gibi çöl ve kırsal kesim uygarlığı yerleşme merkezlerinin ve kentlerin uygarlıklarından eksiktir. Çünkü uygarlık ve toplumsal yaşam yönünden zorunlu olan her şey çöl ve kırsal kesim halklarında bulunmaz. Bu halkların yaşadıkları yörelerde yalnızca tarımsal işler olur. Ne var ki tarım araç ve gereçleri üretilmez. Tarımsal işlerinin en çok bağlı bulunduğu alansa zanaatlardır. Zanaatlarsa o halklarda yoktur. Marangoz, terzi, demirci gibi çiftçilik ve benzeri işlerle uğraşırlarken kendilerini ayakta tutan ve toplumsal yaşamlar için zorunlu olan zanaatçılar bulunmaz onların yaşadıkları yerlerde. Sonra onların altın paraları, dinar ve gümüş paraları da dirhem yoktur. Sadece bu paraların karşılıkları olabilecek şeyler vardır. Tarım ürünleri, hayvanlar ve süt, yün, kıl, deri gibi hayvan ürünleri. Kentlilerin gerek duydukları şeyler. Bunları onlar kentlilere altın ve gümüş paralar karşılığında verip değiştirirler. Ancak çöl ve kırsal kesim insanları kentlilere zorunlu gereksinmeleri için başvurdukları halde kentliler onlara zorunlu olmayan ve sadece daha yeterli bir yaşamda gerekli olan şeyler için başvururlar. Demek ki o insanlar var olabilmeleri için zorunlu temel gereksinmeler için kentlerde olanlara gerek duyarlar. Çölde ve kırda yaşadıkları, bir devlet kuramadıkları ya da kentleri ele geçiremedikleri sürece kentlilere gereksinme duyarlar, muhtaçtırlar. Kentlilerin işlerini görürler, onlara boyun eğerler. El verir ki kentliler buna çağırsınlar ve bunu o insanlardan istesinler. Kentte hükümdar varsa o insanların baş eğmeleri, boyun eğmeleri hükümdarın gücü ve baskısından ötürüdür. Hükümdar yoksa hiç değilse bir başkan ve halkının üzerinde bir çeşit egemenlik kurmuş bir güç vardır. Çünkü hiçbir başkan ve yönetim gücü olmasa kentteki bayındırlık ve toplumsal yaşam eksik kalır. Kentin o başkanı, egemeni o insanlara kendine boyun eğme ve işlerine koşma yükümünü yükler. Ya onların isteklerini sağlayarak yükler, onlara mal para vererek. Kentinde bulunup da o insanların zorunlu olarak gerek duydukları olanaklardan verebilir. Bu olanaklarla da toplumsal yaşam düzenleri bir ölçüde yoluna girmiş olabilir. Ya da yükümü zorla kabul ettirir o insanlara. Güç yetirebildiği zaman böyle yapar. Güç yetiremediğinde ise kabilelerine ayırır, kimini dilediği yere sürer, tarip, gurbet ellerine gönderme. Kendisine onların içlerinden yandaşlar sağlayana ve sağladığı yandaşlarla birlik olup öbürlerini yola getirene ve gücünü kabul ettirene dek böyle yapar. Bunda başarı sağladığı zaman öbürleri de ister istemez kendisine boyun eğerler. Toplumsal yaşam düzenleri bozulur kaygısıyla. Kimi zamansa sürülebilecek o insanların bulundukları çevreden bir başka çevreye gitmeleri olanaksızdır. Her yan kendileri gibi yaşam sürenlerle dolmuştur ve başka kabileler yabancıların aralarına sokulmalarına engel oluyorlardır. Öyle durumlarda o insanlar için yakınlarında bulundukları, kentin egemenine boyun eğmekten başka çare kalmaz ve böylece ister istemez kentlilere yenik düşerler. Kullarının üzerinde ezici olan Tanrı'dır, o birdir, bir tek ezicidir. 3. Ana Bölüm. Genel devletler, devlet, halifelik, egemenliğin basamakları, bu konularda beliren durumlar, kurallar ve ek bilgiler. 1. Bölüm. Devlet ve genel devlet ancak kabile ve yakınlık bağının yardımıyla oluşur. Nedeni. Bundan önceki ana bölümde de saptadığımız gibi yenişme ve savunma, karşı koyabilme ancak yakınlık bağıyla asabiyet olur. Çünkü koruma coşkusu gösterme, korumak için atılıp haykırma ve arkadaşı uğruna canını bile vermekten çekinmeme yakınlık bağında vardır ancak. Sonra egemenlik onurlu ve çekici makamdır. Dünya yaşamının çıkarlarını, bedensel istekleri, tinsel tatları tümüyle çatısında toplar. Bu nedenle genellikle onu elde etme yarışları olur. Çok az kimse yenilmeden onu bir başkasına kaptırmak ister. Bu yüzden çekişmeler olur. Savaşa, öldürüşmeye, ezişmeye değin varabilir çekişme. Bunların hiçbirinde biraz önce söylediğimiz gibi yakınlık bağı olmadan gerekli güç sağlanamaz. Ne var ki bunu genellikle herkes anlayamaz. Çünkü çok kimseler yakınlık bağının bu özelliğini unutmuşlardır. İlk döneminde devletin nasıl kurulabildiğini unutmuşlardır çünkü. Çok uzun zamandan beri yerleşik yaşam ortamında yetişe gelmişlerdir. Arada birbirini izleyen birçok kuşak gelip geçmiştir. Onun için Tanrı'nın devlet ilk kurulurken neler yaptığını bilmezler. Bunlar sadece kamu üzerindeki ağırlıklarını güçlendirmiş, kendilerine boyun eğilip teslim olunmuş ve devletteki egemenliklerini sağlamlaştırmak için artık yakınlık bağının desteğine gereksinmeleri kalmamış devlet adamlarını bilip tanıyabilirler. Devletin başlangıçta nasıl kurulduğunu, kuranların o uğurda hangi güçlüklerle karşılaştıklarını bilmezler. Özellikle Endülüs halkı bu yakınlık bağını ve etkisini unutup gitmiştir. Aradan çok zaman geçtiği ve artık üstünlük ve egemenlik kurabilmek için yakınlık bağını, genellikle gereksinmeleri kalmadığından buralılar unutmuşlardır yakınlık bağını ve etkisini. Yerleri yurtları dağıldı ve yurtları yakınlık bağlarından uzak bulunduğu için. Tanrı dilediğine güç yetirir. O her şeyi bilir, o bize yeter. Ne güzel yardımcı ve savunucudur o. 2. Bölüm. İyice yerleştikten ve oturduktan sonra devlet egemenliği için yakınlık bağına gerek kalmaz. Nedeni? Genel devlet yönetimine uyum gösterip boyun eğmek başlangıçta insanlara zor gelir. Bu çok üstün bir baskıcı güçle sağlanabilir ancak. Alışılmamışlıktan ötürü insanlar öyle bir devlet egemenliğine daha alışmamışlardır. Görenekleri arasında ona daha yer vermemişlerdir. Ama devlet egemenliğine özgü yeterli gücü sağlamış olan ailede başkanlık ve devlet egemenliğini elinde tutar olma iyice yerleştiği, birçok kuşak ve birbirini izleyen yönetim dönemleri boyunca miras yoluysa birinden ötekine geçerek sürüp gittiği zaman devletin ilk dönemi unutulur, insanlar anımsamaz olur. Başkanlık düzeni o aile için sağlamlaşmıştır artık. O aileden olanlara boyun eğip teslim olma eğilimi bir din niteliğinde inançlarda yerleşmiştir. İnsanlar onların yanında onlara karşı olanlarla savaşırlar. O aileden olanlar egemen kalsınlar diye savaşırlar. Bu yolda dinsel inançlarını korumuş olacaklarını düşünerek savaşırlar. Onun içinde böylesine bir güç kazanmış aileden gelenler egemenliklerini sürdürebilmek için büyük bir yakınlık bağına gerek duymazlar. Neden ki onlara boyun eğmek Tanrı'nın yazıp gerekli kıldığı bir ödev olmuştur insanlar için. Değişmez ve tersi düşünülmez bir ödev. Bundan ötürü imamlık, dipnot, halifelik, devlet başkanlığı konusu temel inançlardan söz edilirken sona, dipnot, kelam biliminin sonuna eklenir. Temel dinsel inançlar arasında göstermek için. Bu egemen aileden olanlar ellerinde devlet ve egemenliklerini sürdürebilmek için ya öteden biri ailelerinin yardımı ve koruyuculuğu gölgesinde yaşaya gelen kullarından, hizmetlerinden yardım görürler ya da kendi soylarının dışında ama egemenliklerinin içinde bulunan ailelerden destek alırlar. Abbasi devletinde olduğu gibi. Çünkü Araplardaki yakınlık bağı devlet kesiminde Abbasi halifeleri Mutasim ve oğlu Fasık dönemlerinde bozulmuştur. 56. Yakınlık bağı El-Asabiye bozulduktan sonra Abbas oğulları, Acem, Türk azatlıların, Deylemlilerin, Selçukluların ve başkalarının bunlardan devlet yönetiminde azatlı olanların desteğine dayandılar. Arap olmayan topluluklar giderek devletin kesimlerini ülkenin birçok yöresine elde ettiler. Abbasi devletinin gölgesi bu yüzden küçülmeye başladı. Bağdat sınırlarını geçmeyecek ölçüde küçüldü. Sonunda Deylemliler burayı da basıp ele geçirdiler. Ve herkes Deylemlilerin egemenliğine boyun eğdi. Sonra bunların egemenlikleri de yıkıldı. Bunlardan sonra Selçuklular egemen oldular. Bu kez herkes Selçukluların egemenliğine boyun eğdi. Sonra bunların egemenlikleri de yıkıldı. En sonunda Tatarlar saldırdılar, halifeyi öldürdüler ve Abbasi devletinin kökünü kazıdılar. Batıda, Batı Afrika'da bulunan Zinhaca kabileler topluluğunun kurdukları devlette de benzer durum olmuştur. Onlarda da Hicri 5. yüzyılda, Miladi 11. yüzyıl ya da daha önce Araplarda söz konusu olan yakınlık bağı bozulmuştu. O yüzden onların devletlerinde de gölge giderek küçülmüştü. Sadece Mehdiye, Bucaye, Kale, kentleri ve Afrika'nın öteki sınır kasabalarından birkaçın içine alacak ölçüde küçüldü. Kimi zaman kendileriyle egemenlik için çekişip yarışanlar bu kent ve kasabalara tırmandılar, zaman zaman bu kasabalara sığındılar. Böyleyken devlet ve devletin başındaki kimse onlara ses çıkarmayıp teslim oldu, onlarla anlaştı. En sonunda o devletin de yıkılmasına izin verdi, arkasından Muvahhidler Devleti geldi. Muvahhidler, Masmude kabilelerindeki yakınlık bağından güç alıp Sinhaca devletine saldırdılar ve o devlette egemen olanların izlerini kazıdılar. Endülüs Emevi devletinde de benzer durum olmuştur. Bu devlette de Araplara özgü yakınlık bağları çözülüp bozulunca egemenlerin elinden devleti, derebeyleri, feodaller aldı. Derebeyler ülkeyi aralarında bölüştürdüler, egemenlik yarışına girdiler. Devletin tüm illerini paylaştılar ve herkes kendi yönetimine giren kesimde borusunu öttürdü, burnunu havaya dikip böbürgence yaşadı. Bu derebeyler Abbasi devletindeki Arap olmayan yöneticilerin Abbasi devletindeki durumlarını öğrendiler. Onlar gibi olma yoluna gittiler. Hükümdarlara özgü sanlar aldılar. Hükümdarlara özgü giysiler giydiler. Bu tutumlarını çürütecek ya da bu tutumlarından dolayı kendilerini kınayacak kimse çıkmayacağını iyice biliyor ve güveniyorlardı. Çünkü Endülüs, Arap soy ve sopunun Arap kabilelerinin yurdu değildi. Nasıl ki ileride anlatacağız bunu. Onun için rahatça sürdürdüler o tutumlarını. Şair İbni Eşref'in söylediği gibi. Endülüs topraklarında irkildiğim şeylerdendir Mutasım, Mutazit adları. Bunlar burada yerinde kullanılmayan egemenlik sanlarıdır. Bu sanları kullananlar kabarırken arslan biçimine girmeye çalışan kediye benziyorlar. Bu derebeyleri kullarının, kullaştırılmışlarının, zenate ve benzeri kabileler topluluklarına giren kıyı halklarından Endülüs'e sonradan gelmiş bulunan güçlerin yardımlarına dayandılar. Arap yakınlık bağ gücünü yitirdiği zaman Endülüs Emevi devletinin sonlarında o devletin egemenliğini sürdürmek için nasıl kendi yardımlarına başvurulmuştuysa kendileri de bu yardımcılara başvurdular. İbni Ebi Amir Endülüs Emevi devletinde Halife Hişam II döneminde kendisi için büyük bir güç ve bağımsızlık sağlamıştı. 57. Derebeyleri önemli devletler, beylikler kurmuşlardı. Her biri Endülüs'ün bir kesimini tutarak bağımsızlığını duyurmuştu. Bölüştürdükleri devletin büyüklüğüne göre her birinin payına egemenlikten bir parça düşmüştü. Bu derebeyleri Murabıtlar, Almoravides, Denizi, Septe Boğazı'ndan geçip ülkelerine gelene dek sürdürdüler egemenliklerini. Murabıtlar Lemtune kabilesindendiler ve yakınlık bağları çok güçlüydü. Derebeylerinin yerlerini bunlar aldılar. Derebeylerini egemenlik merkezlerinden uzaklaştırdılar ve izlerini kazıdılar derebeylerin. Yakınlık bağlarını yitirdikleri için derebeyleri bunlara karşı koyamadılar. Demek ki devletin yerleştirilip güçlü tutulması bu yakınlık bağıyla oluyor. Devlet kuruluşu döneminde bu bağ yaslanarak korunabiliyor. Turtuşi, dipnot, Tortasalı Ebu Rendek'i oğlu Muhammed Turtuşi, ölümü 1126, devletlerin saat orduyla korunabileceğini sanmış. Her ay başı belirli bir ücret alan aylıklı askerlerle devletin ayakta tutulabileceğini düşünmüş. Siracül Muluk adlı kitabında belirtiyor görüşünü. Turtuşi'nin bu konuya ilişkin sözleri genel devletin kuruluşu dönemi için doğru olamaz. Olsa olsa yerleştiği devlet egemenliğinin egemen ailede, devleti yönetenlerde pekişip güçlendiği dönem için doğru olabilir. Adam, Turtuşi, devletin kocamışlığı dönemine adam akıllı yıprandığı ve ayakta kalması için kulların, kullaştırılmışların ücretle çalıştırılan ve kullanılan hizmetlilerin, görevlilerin gücüne yaslanmak zorunda kaldığı döneme kavuşmuş, o nedenle böyle bir görüş ileri sürmüş görünüyor. Çünkü Turtuşi, Endülüs Emevi Devleti'nin çöktüğü, Arap yakınlık bağının koptuğu ve her derebeyinin kendi beyliğinde bağımsızlığını kurduğu döneme kavuşmuştur. Kendisi de Sarakus'ta, Zaragoza, derebeyleri olan El-Müstayin İbni Hud ve oğlu Muzaffer'in egemen oldukları kesimde bulunuyordu. Bunlardaysa yakınlık bağından hiçbir şey kalmamıştı. 300 yıldan beri Araplara egemen olan ve Arapları yokluğa götüren varlıklı, gösterişli yaşam yüzünden kalmamıştı. Turtuşi, kendi kabilesinden kopuk bağımsız derebeyinden başkasına tanık olmamıştı. Bu derebeyinin ise Endülüs Emevi Devleti yıkılalı ve Arap yakınlık bağının son kalıntısı da silineli beri bağımsız düzenindeki egemenliği iyice yerleşmişti o dönemde. Kimse egemenlik konusunda onunla çekişmiyordu. Egemenliğini ücretlilerle, besleme güçlerle El Mürtezika sürdürebiliyordu. Turtuşi işte bunu genelleştirmiş, genel bir söz etmiştir. Ve devletin kuruluş döneminin koşullarını düşünüp kavrayamamış, bir devlet kurulurken yakınlık bağına dayanmak zorunda olunduğunu, bu bağ olmadan devletin yetkinleştirilemeyeceğini değerlendirememiştir. Onun adına sen düşün ve kavra ve Tanrı'nın devlet konusunda ne gizleri bulunduğunu anlamaya çalış. Tanrı devlet egemenliğini dilediğine verir. Dipnot Bakara Suresi ayet 247. 3. Bölüm. Devlet egemenliğine ilişkin gerekli özelliği olan bir aile, yakınlık bağının yardımına gerek kalmadan yeni bir devlet kurabilir. Nedeni? Bir aile için birçok toplum ve kuşaklar üzerinde iz bırakmış bir üstünlük oluşmuşsa ve o ailenin devleti ilişkin tutumunu benimseyen uzak bir yörenin halkında da o üstünlüğün ağırlığı varsa, ona boyun eğme gereğine inanılıyorsa, böyle bir aileden kişi kalkıp da kendi ülkesinden üstünlüğünün oluşup geliştiği yurdundan ayrılarak öyle bir yöreye gitse, o yöre halkı bu kimsenin çevresinde toplanabilir. Halk onun başa geçip kendilerini yönetmesini isteyebilir, ona elden geldiğince yardım edebilir. Devlet kurmasına, kurduğu devleti yerleştirmesine ilişkin gerekli çabayı gösterebilir. Kurulan devletin onun ölçüleri içinde yörüngesine oturmasını yürekten dileyebilir. Ve bu devlet egemenliğinin o kişiden sonra onun dallarına, çocuklarına geçmesini umabilir. Bütün bunlardan dolayı o kimsenin yardım edenlere karşılığı şu olabilir. Yardım edenleri kurulan devletteki çeşitli basamaklara vezirlik, komutanlık, önemli bir sınır valiliği gibi makamlara seçip ataması. Onlar için böyle karşılıklar verilebilir ama onlar o kimseye devlet egemenliğinde hiçbir biçimde ortak olmayı düşünmezler. Ona ailesine bağlanıp boyun eğildiği için. Çünkü onun ve onun soyundan olanların her yanda oluşturup pekiştirdikleri bir üstünlükleri vardır. Bu üstünlük dinsel inanç niteliğini almış ve onların gönüllerinde ve kafalarında yerleşmiştir. O kimseye yardım edenler onun ölçüsünde ya da biraz daha aşağı ölçüde devlet yönetimine geçmeye geltenseler yer yerinden oynar diye düşünürler. Uzak batıda Fas'ta İdrisoğulları, Kuzey Afrika'da ve Mısır'da Ubeydoğulları 58 için böyle olmuştur. Bu kurucular doğudan halifelik merkezinden Bağdat'tan kalkıp uzak batıya yöneldiler. Halifeliğin Abdümenaf oğullarından önce Ümeyye oğullarına, Emevilere, sonra da Haşim oğullarına geçmesi gerektiği savıyla onu Abbas oğullarının elinden almayı amaçladılar. Bu amaçla uzak batıya yönelmişlerdi. Oraya varınca kendilerini uymaya çağırdılar halkı. Berber toplulukları her adımda destekledi onları. Evrebe, Meyle kabileleri İdris oğullarını Ketame, Sinhace ve Huvare kabileler topluluğu Ubeyde oğullarını desteklediler. Kurdukları devletleri güçlendirdiler. Kabile toplulukları tüm üyeleri aileleriyle yardım edip doğudan gelen o kişilerin egemenliklerini sağladılar ve pekiştirdiler. Ve Abbasilerin önce tüm Batı Afrika'daki sonra tüm Kuzey Afrika'daki egemenliklerini söküp attılar. Abbasi devletinin gölgesi küçülürken Ubeydoğullarının kurdukları devletin gölgesi gittikçe uzayıp genişledi. Ubeydoğulları sonunda Mısır'ı, Şam'ı, Hicaz'ı ele geçirdiler. Müslümanların yaşadığı yöreleri bir yaprağı böler gibi Abbasi devletiyle bölüp paylaştılar. Doğudan gelenlerin kurdukları söz konusu devletlerin kurulmasını sağlayan bu berber toplulukları yardım ettiler ama boyun eğdiler. Ubeydoğullarına teslim oldular. Onların egemenliklerine boyun eğdiler. Birbirleri arasındaki yarışmaları yalnızca devlet basamaklarında makam ve memurluk alma konusunda oluyordu. Başka bir şey düşünmüyorlardı. Çünkü Haşimoğullarının devletin başında bulunmalarına ilişkin yeterlikleri vardı. Kureyş kabilesi Mudaroğulları öteki toplumlara karşı üstünlüklerini gösterip baskın gelince artık egemenlik onlarda kaldı. Onların çocuklarını da sürüp gitti. Arap devleti tümüyle yıkılıp gidinceye dek. Tanrı hükmeder. Onun hükmünü izleyebilen çıkmaz.